Ayrım 2.
Kontes Natalie de Manerville. İsteğini yerine getiriyorum. Bizi sevdiğinden çok kendisini sevdiğimiz kadının üstünlüğü, sağduyu kurallarını bize her zaman unutturmasındandır. Bizler sizlerin alınlarınızda bir kırışık belirdiğini görmemek ve en ufak bir ret cevabıyla kederleniveren dudaklarınızdaki somurtkan anlamı silmek için mucizeler yaratarak mesafeleri aşar, kanımızı döker, geleceği ayaklar altına alırız. Bugün de geçmişimi öğrenmek istiyorsun. İşte onu sana veriyorum. Al. Yalnız şunu iyi bilmelisin Natalie, senin bu isteğine boyun eğerken bazı dokunulmaması gereken anıları çiğneyip geçmem gerekti. Ama bazı içimi mutlulukla dolduran o beklenmedik ve uzun hayallerden kuşkulanmanın yeri olmalı mı? Sessizlik anlarında sende beliren o enfes sevilen kadın öfkesi neden? Hem nedenlerini sormadan da yaratılışımın zıtlıklarıyla oynayamaz mıydın sanki? Yoksa bağışlanmak için benim sırlarımın öğrenilmesini gerekli kılan sırların mı var senin de? Her neyse, işte çözmüş bulunuyorsun o sırları. Hem sonra belki de daha iyi olacak her şeyi öğrenmen. Evet, bir hayalet hakim benim hayatıma. En ufak bir sözle belli belirsiz bir şekilde biçimleniveriyor. Kendiliğinden çırpınıp duruyor üstümde. Ruhumun derinliklerinde, sakin havalarda görülen ve fırtınanın dalgalarıyla parça parça kumsala atılmış deniz mahsulleri gibi nice nice büyük anılar var. Düşüncelerimi açıklamak için gösterdiğim çaba, birdenbire uyandıkları zaman bana acı çektiren bu eski coşkuları da içine taşıyacaktır belki. Ama bu iç döküşte seni kıracak taşkınlıklar olursa, beni çok sıkıştırdığın için istediğine uyduğumu aklına getir, istediğini yerine getirdiğim için beni cezalandırmayacaksın değil mi? Bana olan sevginin sana içimi açtıktan sonra bir kat daha artmasını isterdim. Akşama görüşmek üzere. Felix. İncecik kökleri henüz ana toprakla sert çakıllardan başka bir şeye rastlamamış. İlk sürgünleri hain eller tarafından parçalanmış, açılır açılmaz çiçeklerini don vurmuş, ruhlardaki sessiz acının resmini yapacak, ağıdını en dokunaklı şekilde söyleyecek sanatçı ne zaman gelecek? Dudaklarıyla bir memenin kekre sütünü emen, gülücüğü sert bir bakışın korkunç ışıltısıyla sönen yavrunun acılarını hangi şair söyleyecek bize? Duyarlılıklarının gelişmesi için çevrelerine toplaşmış insanların baskısı altında ezilen bu zavallı kalplerin serüvenini anlatmak benim gençliğimin de gerçek hikayesi olacaktır. Ben daha şu kadarcık bir çocukken hangi gururu incitebilirdim? Bedenimde ya da ruhumda nasıl bir aksaklık vardı ki annem bana böyle soğuk davranıyordu? Yoksa ben doğumu bir rastlantı, hayatı bir sistem konusu olan bir görev çocuğu muydum acaba? Köye süt onaya verilmiştim. Ailem 3 yıl unutmuştu beni. Baba ocağına döndüğümde ise varlığıma o kadar az önem verilmekteydi ki hizmetçiler bile acıyarak bakıyorlardı bana. Bu ilk gözden düşüşten ne gibi bir duygunun, hangi mutlu rastlantının yardımıyla kurtuldum bilmiyorum. Çocukluğum her şeyden habersiz, gençliğimse hiçbir şey bilmeden geçmiştir benim. Ağabeyimle 2 kız kardeşim kara bahtımı yumuşatacakları yerde bana acı çektirerek oyalanıyorlardı. Çocuklara kabahatlerini saklamak hakkını veren ve daha o yaşlarda onlara onur kavramını esinleten anlaşmalar benim için hiç geçerli olmadı. Üstelik bu yetmezmiş gibi çok defa kardeşimin suçları yüzünden cezalandırıldım. Bu haksızlığa karşı ağzımı açıp tek kelime söylemedim. Çocuklarda çekirdek halinde bulunan dal kavukluk eğilimi, kendilerinin de ödlerinin koptuğu bir anneye yaranmak amacıyla kardeşlerimi bana uygulanan fena işlemlere katılmaya mı sürüklüyordu? Taklitçilik eğilimlerinin bir sonucu muydu bu? Yoksa güçlerini ya da merhametsizliklerini sınamak ihtiyacıyla mı böyle hareket ediyorlardı? Kim bilir, Belki de bütün bu nedenler bir araya gelerek kardeşler arasında görülen sevgiden, tatlılıklardan yoksun bırakmıştı beni. Daha şu kadarcıkken hiç nasibim yoktu sevgiden yana. Hiçbir şeyi sevemiyordum. Oysa tabiat beni sevmek için yaratmıştı. Durmaksızın kırılan bu duyarlılığın sızıltılarını bir melek mi gelip dindirir acaba? Karşılık görmemiş duygular bazı ruhlarda kin haline gelir. Bende ise öyle olmadı. Yoğunlaştı. Bu duygular içimde bir yatak oydu kendine. Sonra da oradan hayatıma fışkırdı. Değişik yaratılışlara göre titreme alışkanlığı sinirleri gevşetir, korkuyu doğurur. Korku da her zaman boyun eğmek zorunda bırakır insanı. Kişiyi bozan ve onu bir tutsak haline getiren zaafın kaynağı budur işte. Ne var ki bu bitmez tükenmez sıkıntılar harcandıkça çoğalan bir çaba, bir güç göstermeye alıştırdı beni. Ruhumu manevi darbelere karşı hazırladı. Yeni darbeler bekleyen kurbanlar gibi hep yeni acıları bekleye bekleye benliğimi hüzünlü bir boyun eğiş kaplamıştı. Çocukluk çağımın şirinliği, diriliği o boyun eğişin altında ezildi. Herkesin bir ahmaklık belirtisi olarak tanımladığı bu tavır annemin uğursuz tahminlerini doğruladı. Açık açık uğradığım bu haksızlıklar, gururu, mantığın bu meyvesini ruhumda vaktinden önce olgunlaştırdı. Yetişme tarzımın yol açacağı kötü eğilimlerden kurtulmamda bunun bir rolü olmuştur kuşkusuz. Gerçi annem terk etmiş bulunuyordu beni ama ara sıra benim için kaygılandığı da olmuyor değildi. Hatta eğitimimden söz açıyor, bu işi üstüne almaya gönüllü görünüyordu. Bense onunla günlük bir bağlantının yaratacağı yıkıntıları düşünerek dehşet içinde kalıyordum. Terk edilmişliğime şükrediyor, bahçede çakıllarla oynayabildiğim, böceklere bakabildiğim, göğün mavisini seyredebildiğim için mutlu buluyordum kendimi. Aslında beni hayale sürükleyen şeyin bu yalnızlık olması gerekirdi. Ama bendeki bu çevreyi gözleme merakı size ilk mutsuzluklarımı açıklayacak bir serüvenden doğmuştur. Evin içinde öyle önemsiz bir varlıktım ki dadı çok defa beni yatırmayı unuturdu. Çocuklarda rastlanan ve bende vaketsiz beliren melankoliyle bir çeşit duygusal zeka kazanmış bir merak tutkusuyla bir yıldıza bakıyordum. Kız kardeşlerim eğleniyor, bağırışıyorlardı. Uzak ve düşüncelerime uygun düşen bir ezgi gibi geliyordu kulağıma onların şamataları. Gürültü bitti, sonra karanlık bastı ortalığı. O ara annem her nasılsa yokluğumun farkına varmış, bizim dadı korkunç Mademoiselle Caroline azarı yememek için benim evden nefret ettiğimi, kendisi özenle göz kulak olmasa çoktan bir yerlere kaçıp gideceğimi, aslında budala değil sinsi bir çocuk olduğumu söyleyerek annemin yersiz kanılarını haklı çıkardı. Eline verilen çocuklar arasında benim kadar kötü eğilimler taşıyanına rastlamamamışmış. Mademoiselle Caroline beni arıyormuş gibi seslendi, cevap verdim. Sonra altında olduğumu bildiği incir ağacının oraya geldi. "Ne yapıyordunuz bakalım burada?" diye sordu. "Bir yıldıza bakıyordum." "Yıldıza falan bakmıyordunuz," dedi. O sırada yukarıda balkondan bizi dinlemekte olan annem, "Sizin yaşta bir çocuk da astronomiden anlar mıymış?" "Ah madam," diye bağırdı Mademoiselle Caroline. "Görüyor musunuz? Haznenin musluğunu açmış, bütün bahçe göl olmuş." Ve bir patırtıdır koptu evde. Oysa musluğu suyun akışını görmek için kız kardeşlerim açmıştı. Ama her yanlarını sırılsıklam eden bir su sütununun üstlerine fışkırmasıyla şaşkınlığa düşmüşler, akılları başlarından gitmiş ve musluğu kapatmadan sıvışmışlardı oradan. Bu haylazlığı benim yaptığıma inandılar. Susuz olduğumu söyleyince de yalancılıkla suçlandırdılar. Ağır bir şekilde cezalandırıldım. Ama ne korkunç bir cezaydı bu. Yıldızlara olan sevgimle alay edilmiş, Annem de akşamları bahçede kalmamı yasaklamıştı. Zorba yasaklar çocuklarda bulunan tutkuları büyüklerdekilerden daha fazla keskinleştirir. Çocukların sadece yasaklanan şeyi akıllarına takmak gibi bir üstünlükleri vardır büyüklere karşı. O şey karşı konmaz bir çekicilik kazanır onların gözünde. İşte ben de bir sürü dayak yedim yıldızımın yüzünden. Kimseye derdimi anlatamadığımdan acılarımı yıldızıma söylüyor, bir çocuğun ilk düşüncelerini kekelediği, ilk kelimelerini hecelediği o güzelim iç şakımı içinde ona açılıyordum. 12 yaşımda okulda da anlatılmaz tatlar içinde seyrettim onu. Hayatın sabahında kaptığım izlenimler ne derin çizgiler bırakıyor yüreğimizde. Benden 5 yaş büyük olan Charles bugün ne kadar yakışıklı bir adamsa o zamanlarda öylesine güzel bir çocuktu. Babamın gözdesiydi o. Annemin sevgilisi, ailemizin umudu, kısaca evin kralı. Sağlıklı, gürbüz bir çocuk olduğu halde özel bir öğretmen tutulmuştu ona. Bense sıska ve çelimsiz olmama rağmen 5 yaşımda gündüzlü olarak bir pansiyona verilmiştim. Babamın oda hizmetine bakan bir uşak beni sabah götürüp akşam getiriyordu. Elimde içinde pek bir şey bulunmayan bir sepetle evden çıkıyordum. Oysa arkadaşlarım bol yiyecek getiriyorlardı. Benim yoksulluğumla onların zenginlikleri arasındaki zıtlık nice nice acıların kaynağı olmuştu. Gün ortasında, yani sabah kahvaltısıyla dönüşte evde yediğimiz akşam yemeği arasında, okulda yediğimiz yemeğin en önemli unsuru Tur'un ünlü domuz kıyması olurdu. Bazı açık gözlülerin pek önemsedikleri bu yiyeceği Tur'da aristokrat sofralarda seyrek rastlanır. Daha okula başlamadan önce sözünü çok duymuşsam da bu kahverengi reçelin bir dilim ekmek üzerinde benim için yayıldığını görmek mutluluğuna bir türlü ulaşamamıştım. Ama okulda moda olmasaydı da iştahımı daha az çekecek değildi. Çünkü benim için bir sabit fikir olmuştu bu. Tıpkı Paris'in en kibar düşeslerinden birinin canının kapıcı kadınların yaptığı yahniyi çekmesi ve bir kadın oluşunun verdiği hırsla bu isteğini doyurması gibi. Siz bakışlardaki aşkı nasıl seziyorsanız çocuklar da onlarda yanan şiddetli isteği hemen kavrayıverirler. İşte bu zayıf tarafımı anlayan arkadaşlarım beni hemen tefe koydular. Alay konusu oldum. Hemen hepsi de küçük burjuva ailelerinden gelen bu arkadaşlar getirip bana nefis domuz kıyması gösterirler. Bunların nasıl yapıldığını, nerede satıldığını bilip bilmediğimi, benim sepetimde niçin bulunmadığını sorarlardı. Kendi yağında kızartılmış olan ve pişmiş mantarları andıran bu domuz kırıntılarının tadını öve öve bitiremezler, karşıma geçip yalanırlardı. Sepetimi inceden inceye araştırırlar, içinde olivet peynirinden, kuru yemişten başka bir şey bulunmadığını görünce, "Sende de yiyecek bir şey yokmuş," diyerek kahrederlerdi beni. Kardeşimle aramdaki farkın ölçüsünü bu sözlerle anlardım. Benim bırakılmışlığımla başkalarının mutluluğu arasındaki zıtlık çocukluğumun güllerini kirletti. Yeşermekte olan gençliğimi soldurdu. Cömert bir duyguya kanarak hilekar bir elin sunduğu o canımın çok çektiği yiyecek almak için elimi uzattığım ilk seferde beni alaya alan çocuk, sonucu önceden bilen öbürlerinin gülümsemeleri arasında sunduğu şeyi geri çekivermişti. En ergin kimseler bile gurura kapılabildikten sonra kendini aşağılanmış, alaya alınmış görüp de ağlayan bir çocuk niçin bağışlanmasın? Dediğim duruma düşen kaç çocuk aç gözlü, sırnaşık olurdu, korkak olurdu kim bilir. Bense bana uygulanan kötü işlemleri savuşturmak için dövüştüm. Umutsuzluğun verdiği güçle korkulan bir çocuk olmuştum. Ne var ki bir kin uyandırdım çevremde. Türlü türlü hayınlıklar karşısında çaresiz kaldım. Bir akşam eve dönüyordum. İçi taş doldurarak bağlanmış bir mendille sırtıma vurdular. Çocuklardan bunun öcünü fazlasıyla alan uşak, olayı anneme anlattığında şöyle bağırmıştı o: "Bu hınzır oğlan başımıza beladan başka bir şey getirmeyecek." Ailemde uyandırdığım nefret duygusunu bulmuştum bu sözlerde. İçimde kendime karşı müthiş bir güvensizlik kabarmaya başladı. Okulda da evdeki gibi içime kapandım iyice. İkinci bir kar fırtınası ruhumdaki tohumların filizlenmesini geciktirmiş oluyordu. Sevilen çocukların daha çok haylazlar arasından çıktığına dikkat etmiştim. Gururum bu gözlemi temel aldı. Yalnız kalmakta devam ettim. Zavallı yüreğimi şişiren duyguları açıklama imkansızlığı sürüp gitti böyle. Benim hep kederli, hep yalnız olduğumu, çevremde hep tiksinti uyandırdığımı gören öğretmen de kötü yaratılışım hakkında ailemin beslediği haksız kuşkuya katıldı. Okuma yazmayı öğrenir öğrenmez annem beni Pont-le-Voya'ya, oratoryum papazlarının yönettiği ve Palatin adlı sınıfına ben yaştaki çocuklarla gerizekalı öğrencilerin alındığı koleje yolladı. Hiç kimseyi görmeden ve bir pari hayatı yaşayarak 8 yıl kaldım orada. Bunun neden ve nasıl böyle olduğunu anlatayım. Cep harçlığı olarak ayda 3 frank veriliyordu bana. O da kalem, çakı, cetvel, mürekkep, kağıt gibi gerekli şeylerin alınmasını karşılıyordu ancak. Kendime ne ayaklık, ayaklık ayaklara takılıp cambazlar gibi yürüyen bir alet, ne atlamak için ip, ne de kolej eğlencelerinin gerektirdiği herhangi bir şey alabiliyor, bu yüzden de oyunlara sokulmuyordum. Bu oyunlara alınabilmem için zengin çocuklarına dal kavukluk etmem ya da sınıfımızın güçlülerine yaranmam gerekiyordu. Oysa çocukların kolayca katlandıkları bu türlü düşüklüklerin en ufağı bile benim yüreğimi yerinden uğratmaya yetmekteydi. Bir ağacın altına oturuyor, kederli düşler içinde kaybolup gidiyor, kitaplık memurunun aydan ayda dağıttığı kitapları okuyarak vakit geçiriyordum. Ne acılar, ne acılar gizliydi bu korkunç yalnızlığın içinde. Ne kederlerle dolup taşıyordu bu terk edilip kalmışlığım. En önemli sayılan armağanların Latinceden Fransızcaya, Fransızcadan Latinceye çeviri armağanlarının ikisini birden aldığım gün duygulu varlığımın ne hale gelmiş olabileceğini düşünün bir. Çalgılar ve alkışlar arasında bu armağanları almak için sahneye doğru ilerlerken ne annem ne babam vardı orada beni kutlayacak. Oysa bütün arkadaşlarımın büyükleri salonu doldurmuştular. Usule uygun olarak armağan dağıtan zatı öpecek yerde kucağına kapandım onun. Hıçkıra hıçkıra ağladım. Akşam da kazandığım armağanları sobaya atıp yaktım. Armağan dağıtımından önceki hazırlık haftası boyunca ana babalar şehirde kalıyorlar. Bu yüzden bütün arkadaşlar daha sabah der demez sevinç içinde çıkıp gidiyorlardı. Bense ailem çok çok birkaç kilometre ötede oturduğu halde aileleri adalarda ya da yabancı ülkelerde bulunan ve deniz aşırılılar denen öğrencilerle birlikte bahçede kalıyordum. Akşamları dua sırasında gündüzü dışarıda geçirmiş bu insafsızlar aileleriyle yedikleri güzel yemekleri anlata anlata bitiremezlerdi. Girdiğim toplum çevrelerinin genişliği oranında mutsuzluğumun da büyüdüğünü göreceksiniz. Beni böyle her zaman bir başıma, içime kapanarak yaşamaya mahkum eden alın yazımı değiştirmek için ne çabalar göstermedim. İçimde ruhsal atılımlarla nice nice umutlar büyüdü de sonra bir gün içinde yıkılıp gitti. Annemle babam gelsinler diye duygularımı belki de biraz fazlaca mübalağalı bir şekilde anlatan mektuplar yazıyordum. Ama bunlar üslubumu alaycı bir dille eleştiren annemin serzenişlerine yol açmalıydı sanki. Gelmelerini sağlamak için gücümü yitirmiyor, onların ileri sürdükleri şartları bir bir yerine getireceğime söz veriyor, karşılık almaksızın doğum ve isim günlerinde kız kardeşlerime, kimsesiz çocuklara vergi bir özenle mektuplar donatıyor, boş bir ısrarla onların bana yardımcı olmalarını istiyordum. Hele armağan günü yaklaştıkça yalvarılarımı daha da arttırıyor, kazanacağımı sezdiğim başarılardan bahsediyordum. Annemin babamın mektuplarıma cevap vermeyişlerine aldanıyor, büyük bir coşku içinde onların yollarını gözlüyor, geleceklerini söylüyordum arkadaşlarıma. Hele öğrencilerin aileleri bir bir gelmeye başladığında, çocukları çağıran yaşlı kapıcının ayak sesleri bahçeden duyuldukça hasta bir çarpıntı gelip şurama dayanıyordu. Bu yaşlı adamın ağzından bir kere bile çıkmadı benim adım. Kendimi hayatı lanetlemekle suçlandırdığım gün kilisede günahımı çıkaran papaz, kurtarıcının ne mutlu acı çekenlere sözleriyle vaat ettiği ve hurma dallarıyla bezenmiş göğü gösterdi. Böylece ilk günah çıkarışım sıralarında çocukların hayat güçlerini sarıp sarmalayan dini düşüncelere kapılarak duaların gizli derinliklerine attım kendimi. Ateşli bir inançla canlanmıştım. Tanrı'ya, Montrolojide okuduğum o sihirli mucizeleri benim için de göstermesi için yakarıyordum. 5 yaşımdayken kendimi bir yıldıza uçuyor götürdüm. 12 yaşımda ise gidip tapınağın kapısını çalmaya başladım. Coşkunluğu tarifsiz düşler yarattı bende. Bunlarla hayal gücüm zenginleşti, sevecenliğim arttı, düşünme yeteneğim kuvvetlendi. Çoğu zaman bu yüce görüntülerin ruhumu ilahi bir kadere hazırlamakla görevli meleklerden geldiğini düşünüyordum. Ruhuma eşyada gizli manevi tarafları görme yeteneği verdi bu hayaller. Duyduğu şeylerle gerçeği, elde ettiği önemsiz şeylerle istediği şeyleri kıyaslayabilme gücüne eriştiği zaman şairi mutsuz kılan büyülü duygulara hazırladı yüreğimi. Anlatmam gereken şeyleri yazan kitabı kafama koydu. Konuşurken yaratmanın ateşini yaktı dudaklarımda. Oratoryun eğitim sisteminin değerinden kuşkulanan babam gelip beni Pont-le-Voy'dan aldı, Paris'te Marais'de bulunan bir kuruma yerleştirdi. 15'imdeydim o sıralar. Bilgi durumum yönünden yapılan sınav sonucunda Pont-le-Voy'lu Retorosien'in 3. sınıfında kalmaya layık olduğum anlaşıldı. Evde, okulda, kolejde çektiğim acıları Le Peter pansiyonunda kaldığım süre içinde de çekecektim. Çünkü babam hiç para vermemişti bana. Büyüklerime göre işte yediriliyor, içiriliyor, giydiriliyordum. Kafam Latince ve Grekçe ile tıka basa dolduruluyordu. Yeterdi bunlar. Başka şeylerin ne gereği olabilirdi ki? Kolej hayatım boyunca aşağı yukarı 1000 kadar arkadaşım oldu. Ama benim gibi ailesi tarafından ihmal edilen bir başkasına rastlamadım aralarında.